İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu. 14. kaset A yüzü, sayfa 279. Elde etmek istediğimiz bir nesneye, ulaşmak istediğimiz belirli bir amaca varmamız veya bir gereksinmemizin giderilmesi önlendiği zaman ortaya çıkan olumsuz duyguya engellenme adı verilir. Bazı psikologlar engellenme kavramını bir davranış olayı, başka bir deyişle bireyin istediği bir amaca varmasını engellenmesi anlamında kullanırlar. Bazı psikologlar ise bu kavramla engellenme sonucu bireyin içinde oluşan duygu ve heyecanı belirtirler. Biz ikinci anlamda, yani bir duygu ve heyecan belirten bir kavram olarak engellenme terimini kullanacağız. Kaygı ve engellenme çoğu kez bir arada bulunabilir. Kaygı daha çok geleceğe dönük bir durumun veya davranışın ortaya çıkaracağı sonuçlarla ilgilidir ve bireyin kendisini muhtemel olumsuz bir durumdan korumasına yöneliktir. Engellenme, kızgınlık ve saldırganlık duygularının ağır bastığı bir süreçtir. Yukarıda anlattığımız sınava gecikme durumunda olan öğrenci büyük bir olasılıkla hem kaygı hem de engellenme duyar. Ancak iki duygu birbirinden farklıdır. Sınavda başarılı olup olamayacağını düşünerek kaygı duyan bir öğrenci, kendisini uyandırmadığı için arkadaşına, çalar saatini kurmadığı ve yanına kalem almadığı için de kendisine kızar. Kızgınlık duygusu mantıklı olmak zorunda değildir ve kendisine kasıtlı olarak herhangi bir kötülük yapmayan kişilere, hatta durumlara bile uygulanır. Örneğin sınava geciken öğrenci, otobüsün 1-2 dakika beklememesine, dolmuş durağındaki kuyruğun uzunluğuna, kaza yapan arabanın şoförüne kızabilir. Böyle durumlarda hem kaygı hem de engellenme beraberce hissedilebilir. Engellenmeye bireyler değişik tepkilerde bulunurlar. Bazı kimseler saldırgan olurken bazıları içlerine kapanabilirler. Bazıları kendisini karamsarlığa bırakır. Bazıları ise battı balık yem gider anlayışıyla hiçbir şeye önem vermeyebilirler. Sayfa 280. Her davranışın kendine özgü sonuçları vardır. Engellenmeyle nasıl başa çıkılacağını sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdi engellenmeyi ortaya çıkaran 3 temel nedeni gözden geçirelim. Bunlar 1- gecikme, 2- önleme ve 3- çatışma olarak 3 grup içinde toplanabilir. Yan başlık: gecikme engellenmesi. Engellenme duygusunun temelinde bulunduğumuz ortamda neyin ne zaman olacağına dair beklentilerimiz önemli bir rol oynar. Çoğu zaman bu beklentilerin farkında değilizdir. Öngörülen süre içinde beklediğimiz olay olmazsa engellenme duygusuna kapılırız. Örneğin oğullarına kız istemeye giden ana baba, Allah'ın emri peygamberin kavliyle sizin kızı bizim oğlana istiyoruz dedikten sonra kız ailesi biz bir düşünelim taşınalım size cevabımızı ve daha sonra bildiririz demiş olsun. Farz edelim ki erkek ailesinin beklentisi bir hafta ya da en geç 2 hafta içinde cevabı almak, kız ailesinin beklentisi ise kızın bütün akraba ve büyüklerine danıştıktan sonra 1-2 ay içinde erkek tarafına cevap vermek. Bu gecikmeden dolayı erkek tarafı engellenme hisseder ve büyük bir ihtimalle istenmediklerini düşünür. Başka bir örnek. Bir grup arkadaşın otobüsle bir gezi yapmasından verilebilir. Diyelim ki gezide otobüsün sabah erken hareket etmesine, yolda bazı turistik yerlerde mola vermesine ve amaçlanan şehire akşam saat 6'da varmasına karar veriliyor. Gezi grubundaki kişilerden biri o sabah geç uyanmış ve otobüse 45 dakika geç gelmiştir. Geç kalan beklendiği için yolda verilecek bazı turistik molalar iptal edilmek zorunda kalınıyor. Geç kalan kimseyi beklerken hissedilen duygu engellenmedir. Yan başlık: önleyici engellenmesi. Bir dipnot var önleyici kelimesinin üzerinde. Şimdi bunu okuyorum. Dipnot: burada önleyici kelimesini İngilizce obstacle kelimesinin karşılığı olarak kullanıyorum. Obstacle kelimesinin Türkçe karşılığı engel, Osmanlıca karşılığı maniadır. Mania kelimesini eski olduğu için kullanmıyorum. Öte yandan engel kelimesini kullanırsam engellenmesi gibi tuhaf bir söyleyiş ortaya çıkıyor. Bu sebeple bir davranışın yapılmamasının önlenmesi sonucu ortaya çıkan engellenme anlamında önleyici engellenmesi deyimini kullanıyorum. Ana metinden devam ediyoruz. Bir amaca ulaşmayı önleyen, engel olan nedenler şu üç grupta toplanabilir. 1. Nesnel önleyiciler veya olaylar. 2. Sosyal ve yasal önleyiciler. 3. Kişiden kaynaklanan önleyiciler. 4. Çatışma. 1. Nesnel önleyiciler veya olaylar. Evinize girmek istiyorsunuz. Ne var ki evin anahtarını dairede unuttuğunuzdan kapıyı açamıyorsunuz. Sevdiğiniz kimse başka bir şehirde oturuyor. Onu her görmek istediğinizde 8 saatlik otobüs yolculuğu yapmak zorundasınız. Yeni aldığınız eve taşınmak için hazırlanırken ev yanıyor ve yeni evinizde oturamıyorsunuz. Yukarıda anlatılan engellenme duygularının temelinde kapı, uzaklık ve yangın gibi fiziksel nesne ve olaylar yer alır. Sayfa 281. 2. Sosyal ve yasal önleyiciler. Üniversitede tanıştığı yabancı uyruklu bir kıza aşık olan genç, anne baba ve bütün tanıdıklarının itirazıyla karşılaşıyor. Köyde sevdiği genç fakir olduğu için başlık parası karşılığı zengin bir ihtiyara satılan kız ve onunla evlenmek isteyen delikanlı, toplumun gelenekleri ve görenekleri içinde bir şey yapamıyorlar. Büyüklerin dediklerine boyun eğiyorlar. Kendi başlarının yazlık evlerinde rahat, sakin bir tatil yapmak isteyen büyük baba ve büyük anne, kızlarının ve oğullarının kendileriyle kalmak istemelerine hayır diyemiyorlar. Bu örneklerde bir sosyal değer, gelenek veya anlayış engellenmenin temelinde yatar. 3. Kişiden kaynaklanan önleyiciler. Bazı engellemeler gerçekçi olmayan beklentilerden doğar. Kısa boylu olduğu halde profesyonel basketbolcu olmak isteyen genç, kendini engellenme duygusuna kaptırır. İleri gelen müzisyenlerden biri olmak isteyen, ses tonuna sağır genç, kendi yeteneklerinin yetersizliğinden kaynaklanan engellenmeyi yaşar. Önemli konularda karar vermeden önce, beklentilerinin gerçekçi olup olmadığına bakılmazsa, engellenme duygusunu kaçınılmaz olur. Engellenme duygusunun önemli nedenlerinden biri de çatışmadır. Çatışma, kendi başına önemli bir konu olduğu için, daha ayrıntılı bir biçimde başlı başına bir konu olarak ele almak daha faydalı olur. Alt ana başlık 6. Çatışma. İnsanoğlu karmaşık bir yaratık olarak aynı anda birçok güdünün etkisi altında bulunur. Bazen güdüler birbirleriyle çelişkiye düşer. Yarın sınav olduğu için yoğun olarak ders çalışması gerektiğini bilen öğrenci, aynı zamanda arkadaşlarıyla sinemaya gitmeyi de ister. Ne var ki hem sinemaya gitmeyi hem de ders çalışmayı aynı anda gerçekleştirmesi imkansızdır. Sayfa 282. İki istek birbiriyle çatışır. Çatışma, yukarıdaki örnekte belirtildiği gibi iki ya da daha fazla güdünün aynı anda etkin olduğu durumlarda ortaya çıkar. Yan başlık. Çatışmanın tanımı ve bazı örnekler. Çatışma, birbiriyle uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği anlarda ortaya çıkar. Güdülerin türüne, şiddetine, içinde bulunan ortama göre değişik görüntüler gösterir. Küçük bir çocuk ilk defa gördüğü bir hayvana hem dokunmak ister hem de o hayvandan korkar. Örneğin bu bölümün girişinde sözünü ettiğimiz Fatih çatışma içindedir. Evden ayrılarak kendi yaşamını kurup bireysel bağımsızlığını kazanma yolunda ilk adımlarını atmak ister. Ancak tek başına yabancı bir şehirde olmanın korkusunu da yaşar. Başka bir örnek, kendi seçtiği alanda doktora yaparak mesleğini ilerlemek isteyen üniversiteli genç kadının yaşamından verilebilir. Bu kişi doktora yaparak hızla mesleğini ilerlemek ister ama aynı zamanda sevdiği gençle erken yaşta evlenerek bir an önce anne olmak da ister. Belirli bir konuda karar vermede zorluk çekmeye, gerginleşmeye başlayan kişi büyük bir ihtimalle bir çatışma halindedir. Bu kişi biraz sakinleşip iç dünyasını gözleyebilirse birbiriyle çatışan güdülerinin farkına varabilir. Birey çatışmasının temeline ulaşıp birbiriyle çatışan güdülerinin farkına vardıktan sonra karar verme sürecini daha akıllıca ve daha kolayca yapabilir. Karar verme süreci çatışmanın türüne göre de değişir. Birbirinden farklı türden çatışmalar vardır ve her türlü çatışma kendine özgü sorunlarla beraber gelir. çatışma konusunu daha kapsamlı tanıyabilmek için aşağıda çatışma türlerini gözden geçireceğiz. Yan başlık, çatışma türleri. Psikologlar 3 tür çatışma tanımlarlar. 1. Yaklaşma çatışması. 2. Kaçınma çatışması. Ve 3. Yaklaşma-kaçınma çatışması. 1. Yaklaşma-yaklaşma çatışması. Gerçekleştirmek istediğimiz iki amaç birbiriyle çatışma halindedir. Hem erken yatmak ve uzun süre uyuyarak dinlenmek, hem de o gece televizyondaki programı seyretmek istiyoruz. Yaz tatilinde deniz kıyısına gidip bol bol güneş altında yürümek, yüzmek ve dinlenmek istiyoruz. Ancak aynı zamanda yaz süresince geçici bir iş bularak çalışıp para kazanmak ve motosiklet almak istiyoruz. Bu tip çatışmalarda her iki amaç da bizim için olumludur. Ne var ki ikisini aynı anda gerçekleştirmemiz imkansızdır. Birini seçmek zorunluluğu vardır. 2. Kaçınma çatışması. Yukarıda verilen örnekte iki iyiden birini seçmek durumundaydık. Yaşam her zaman böyle güzel sorunlar getirmez. Bazen iki kötüden birini seçmek zorunda kalırız. Şöyle bir örnek düşünün. Remzi zar zor ortaokulu bitirdikten sonra artık okula gitmek istemediğini babasına söyler. Babası, sen bilirsin oğlum der. Ben okumadım, şimdi ayakkabıcılık yapıyorum. Sen de okumazsan ya ayakkabıcı çırağı olarak benim yanımda çalışmaya başlarsın veya terzi çırağı olarak seni amcanın yanına veririm. Sayfa 283. Remzi ne okula gitmek ne de çıraklık yapmak ister. Ancak kendisini tanınan iki seçenekten başka bir seçeneği olmadığını da bilir. Remzi'nin içinde bulunduğu kaçınma türünden çatışmadır. Başka bir örnek. Evlenme durumunda olan bir üvey kızın yaşamından verilebilir. Kendisi 3 yaşındayken annesi ölen Pembe'nin babası başka bir kadınla evlenmiş ve Pembe anılarıyla hiç uyuşmadığı için acı hayatlarla dolu bir çocukluk geçirmiştir. Şimdi 17 yaşındadır ve kendisini mahallenin dul kasabıyla evlendirmek istemektedirler. Kasapla evlenmek istemediği gibi anılarıyla aynı evde kalmak da istemez. İki istenmeyen durum arasında kalan Pembe de kaçınma çatışması içindedir. 3. Yaklaşma kaçınma çatışması. Bazen bir amaç aynı zamanda hem iyi istenilen hem de kötü istenilmeyen özelliklere sahip olur. Bu durumda kişi o amaca hem yaklaşmak hem de ondan kaçınmak ister. Bir arkadaşın doğum günü partisindesiniz ve içki içmek istiyorsunuz. İçki içmenin sizi biraz sarhoş edeceğini ve böylece daha hoş sohbet olacağınızı ve gerginliğinizi atarak diğerleriyle biraz daha serbest ilişki kurabileceğinizi umuyorsunuz. İçki bu yönleriyle size çekici geliyor. Ancak partiden sonra uzun süre araba kullanacaksınız ve içki içerseniz uykunuzun geleceğini ve kaza yapma ihtimalinizin artacağını biliyorsunuz. Bir yandan içmek istiyorsunuz, bir yandan içmekten çekiniyorsunuz. Babamın anlattığı aşağıdaki hikayede yaklaşma kaçınma çatışmasına örnek verilebilir. Kızın kısmetlisi çıkmış ve ailesi kızın fikrini alarak kızı vermiş. Düğün günü her şey yolunda gitmiş ve nihayet oğlan evi gelin almak için kız evine gelmişler. Ailesine son derece bağlılığıyla tanınan kız iki gözü iki çeşme ağlıyormuş. Babası kızını bir köşeye çekmiş ve kızım niye ağlıyorsun? Eğer o adama varmak istemiyorsan bana şimdi söyle, düğünü şu anda iptal edeyim demiş. Kız gözyaşları ve çıkıntılar içinde babacığım sen benim ağlamama bakma, ben hem ağlarım hem giderim cevabını vermiş. Sayfa 284. Bu hikaye büyüdüğüm kasabada herkes tarafından bilinir. Kasabalılar kendilerinin yaklaşma kaçınma çatışma türlüğünden bir durum içinde olduklarını diğerlerine anlatabilmek için öyle bir durum ki kardeşim hem ağlıyorum hem de gidiyorum ifadesini sık sık kullanırlar. Yan başlık, çatışma içindeki davranış. Çatışma durumlarında nasıl davranırız? Bir kimsenin davranışına bakarak onun hangi tür çatışma içinde olduğunu anlayabilir miyiz? Bu sorular psikologları sürekli ilgilendirmiş ve onlara cevap bulabilmek için çok sayıda deneysel gözlem yapılmıştır. Psikolojinin diğer alanlarında olduğu gibi bu alanda da hayvanlar üzerinde denemeler yapılmış ve araştırma bulguları insanlara genelleştirilmiştir. Deneylerden birini örnek alarak elde edilen bulguların insanlara nasıl uygulanabileceğini tartışalım. Jackson Brown harfleri J-U-D-S-O-N B-R-O-W-N. Devam ediyoruz. Judson Brown şöyle bir deneme yapmıştır. Bir fare tahtadan bir yol boyunca giderek yolun sonundaki yiyeceğe ulaşıp yemeği öğrenmiştir. Fare yiyeceğe varma ve yeme davranışını iyice öğrendikten sonra ikinci aşamada yiyeceği yerken fareye hafif şok verilmiştir. Üçüncü aşamada fare deneysel yola koyulmuş ve davranışı gözlenmiştir. Bu aşamada fare yaklaşma, kaçınma çatışması içindedir ve yiyecek onu çektiği için yolun sonuna doğru başka bir deyişle pekiştirme verilen yere doğru yürümüş ancak pekiştirme noktasına geldiğinde tereddüt göstermiş, şoktan korktuğu için geri dönüp ayrılmak istemiştir. Fakat yiyecek çekici geldiğinden ayrılamamış, yeniden geri dönmüştür. Farenin davranışı yolun sonuna yaklaştığında bir ileri bir geri salınım göstermiştir. Brown deneyi aşamalara bölüp her aşamada ölçümler yapmak istemiştir. Farenin boynuna koşun vurulmuş ve yiyeceğe ulaşmak için farenin ne kadar kuvvetli ipi çektiği ölçülmüştür. İkinci aşamada farenin şoktan kaçmak için ne kadar kuvvetli çektiği ölçülmüştür. Fare yiyece, affedersiniz burada bir satır atması olmuş. Baştan alıyorum. Farenin boynuna koşun vurulmuş ve yiyeceğe ulaşmak için farenin ne kadar kuvvetli ipi çektiği ölçülmüştür. Fare yiyeceğe yaklaştıkça ipi daha kuvvetli çekmeye başlamıştır. İkinci aşamada farenin şoktan kaçmak için ne kadar kuvvetli çektiği ölçülmüştür. Fare şokun verildiği pekiştirme noktasına yaklaştıkça kuvvetle çekerek oradan uzaklaşmaya çalışmış fakat pekiştirme noktasından belirli bir uzaklığa eriştikten sonra çekme kuvveti azalmıştır. Böylece deneysel yol boyunca hem yaklaşmanın hem de kaçmanın hangi noktada daha kuvvetli, hangi kuvveti gösterdiği saptanmıştır. Bu yan sayfada deneylerin şekilleri verilmiş. Bunların tarifi bir hayli zor. O yüzden devam ediyoruz. Şekil 8-4 ile şekil 8-5'i karşılaştırdığınızda şu iki gözlemi rahatça yapabilirsiniz. 1. Kaçınma davranışının kuvveti yüksek başlar. Pekiştirme noktasından uzaklaştıkça süratli azalır. 2. İlk 120 santimde kaçınma davranışı daha kuvvetli olduğu halde 120 santimden sonra yaklaşma daha kuvvetli bir duruma geçer. Hem yiyeceğe hem de şoka maruz kalmış farenin davranışı hangi noktada salınmaya başlar? Brown'un deneyi bu noktanın pekiştirme yerinden 120 santim uzakta olacağını söyler. Fare 120 santimi geçerek pekiştirme noktasına geldiği zaman şok korkusu başka bir deyişle kaçınma davranışı daha kuvvetli olmaya başlar. Ve fare geri gelerek şok noktasından uzaklaşır. Pekiştirme noktasında 120 santimi geçerek uzaklaşan fare yaklaşma davranışı daha kuvvetli olur. Affedersiniz cümleye baştan alıyorum. Pekiştirme noktasında 120 santimi geçerek uzaklaşan farede yaklaşma davranışı daha kuvvetli olur ve yeniden 120 santime kadar pekiştirme noktasına yaklaşır. Sayfa 286. Farenin salınım gösterdiği 120 santim uzaklıktaki noktayı değiştirmek imkanı var mı? İki değişken bu noktayı belirlemektedir. Farenin açlık derecesi ve verilen şokun kuvveti. Fare çok acıkırsa ne pahasına olursa olsun yiyeceğe gitmeye çalışır. Yaklaşma davranışının kuvveti artar, pekiştirme noktasına 120 santimden daha fazla yaklaşır. Aynı biçimde şokun derecesi azalınca farenin kaçınma davranışının kuvveti azalır ve fare korkmadığı için pekiştirme noktasına daha da yaklaşır. Brown araştırmayı yayınlarken şu üç sorunun cevabını vermeye çalışmıştır. Şimdi bu soruları gözden geçirelim. Soru 1. Araştırmanın sonuçları insan davranışlarına uygulanabilir mi? Brown evet cevabını verir. Bunun en güzel örneğini beraber yaşayan çiftlerin sürekli birbirlerinden ayrılıp tekrar bir araya gelmelerinde görebiliriz. Eşler birbirlerine yakınken birbirlerinin olumsuz yanlarını görmeye başlar ve bu durum çekilmez diyerek kaçınma davranışını gösterip birbirlerinden ayrılırlar. Ayrılan çiftler beraber yaşamlarının güzel yönlerini hatırlar ve yaklaşma davranışını göstererek birbirlerine dönerler. Beraber yaşamaya başlayınca yine kötü günleri yönleri görmeye başlarlar ve tekrar kaçınma davranışına giderler. Çiftlerin birbirlerini algılamalarında bir değişim olmazsa uzun süre salınım devam eder. Soru 2. Yaklaşma çatışmasında davranış nasıl olur? Brown'a göre sorunun cevabı kolayca verilebilir. Ona göre iki seçenekten birine yaklaşan birey hangi seçeneğe yaklaşırsa o seçenek daha çekici olmaya başlar ve birey bu yöne daha kuvvetli yaklaşır. Bu nedenle yaklaşma türünden olan çatışmalarda ilk adım en önemli adımdır. Örneğin sevdiğiniz bir kızla evlenmek istiyorsunuz. Ne var ki size rakip bir başka erkeğin olduğunu anlıyorsunuz ve sevdiğiniz hanginizi seçeceği konusunda karar veremiyor. Kız arkadaşınız yaklaşma çatışması içindedir. Siz ona çiçek verme gibi onu mutlu eden davranışlarda öbür erkekten daha önde de davranırsanız rekabeti kazanma ihtimaliniz artar. İlk adımı sizin atmanız ve kadının size biraz daha yakın gelmesini sağlamanız onun karar vermesinde en önemli etken olur. Soru 3. Kaçınma çatışmasında durumunda davranış nasıl bir özellik gösterir? Bu tür çatışmayı çözmek zordur. Bir seçeneğe yaklaşınca o seçeneği gittikçe daha kötü görünmeye başlar. Bu yüzden dönüp öbür seçeneğe yaklaşırsınız. Ne var ki o zaman da öbür seçeneği daha olumsuz görmeye başlarsınız. Bu durumda insanlar şu yollardan birini seçerler. En azından en az kötü olan seçeneğe gitmek veya orta bir noktada durarak hiçbir davranışta bulunmamak ya da sanki ortada bir sorun yokmuş gibi davranıp gerçekten kopuk bir hayal dünyasına veya akıl sağlığı hastalığına sığınmak. 9. ve 15. bölümlerde heyecanların ve çatışmaların günlük hayattaki yerlerinden ve sosyal psikoloji alanında nasıl algılandıklarından daha ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Sayfa 287. Alt ana başlık 7. Özet. Heyecanlar denetim altında tutamadığımız kuvvetli duygulardır. Bu duygular davranışımızı etkiler ve yön verir. Psikologlar heyecanın 3 yönünü incelemişlerdir. Öznel yaşantı, gözlenebilen davranış ve fizyolojik değişmeler. Bu 3 yön her zaman birbirleriyle aynı yönde değişiklik göstermez. Heyecanlar hoş ve hoş olmayan heyecanlar olarak gruplandırılabildiği gibi zayıf ve kuvvetli olarak gruplandırılabilir. Bazı psikologlar temel heyecanlar adını verdikleri bir grup heyecan tanımlamışlar ve diğer heyecanların bu temel heyecanların karışımından türediğini savunmuşlardır. Heyecan ve düşünce birbirinden bağımsız değildir. Biri diğerini etkiler. Heyecanlar oldukça karışık bir dizi süreci içerir. Uyarıcı ortamını, uyarıcının algılanıp anlaşılmasını, algılanan olayla ilgili duyulan duyguyu, ortama yapılan tepkiyi ve bu tepkinin çevrede yaptığı değişikliği kapsar. Otonom sinir sistemi heyecanlarla birlikte ortaya çıkan birçok fizyolojik değişikliklerin temelinde yatar. Otonom sinir sisteminin sempatik kısmı, heyecan durumlarında vücudun duruma uygun çabuk ve kuvvetli tepkide bulunabilmesine yol açıcı değişimler yapar. Heyecanı ortaya çıkaran durum ortadan kalktıktan sonra bedenin normal duruma geçmesini parasempatik kısım sağlar. James Lange kuramı uyarıcı ortamının bizde fizyolojik değişiklikler yaptığını, bu değişikliklere uygun olarak davranışta bulunduğumuzu ve davranışlarımıza göre heyecanlarımıza isim verdiğimizi söyler. Bu kurama göre algıladığımız için hüzünleniriz ve titrediğimiz için korkarız. Deneyler bu kuramı desteklememiştir. Cannon-Barth kuramı hipotalamusa merkezi bir görev verir. Dış uyarıcılar hipotalamusu uyarır ve hipotalamus hem beyin kabuğuna durumu bildirir hem otonom sinir sistemine. Beyin kabuğu durumu algılayıp anlamamıza otonom sinir sistemi uygun fizyolojik değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açar. Bilişsel kuram hangi heyecanı yaşadığımızın temelinde bizim çevreyi nasıl anlamlandırdığımızı yattığını söyler. Fizyolojik değişiklikler geneldir ve bir heyecandan diğerine pek değişmez. Sosyobiyolojik kuram heyecanların insan türünün devamıyla ilgili olduğunu söyler. Bu kurama göre heyecanların çevreye uyum ve türün yaşamını devam ettirici bir görevi vardır. heyecanların ifadesinde hem doğuştan getirdiğimiz hem de daha sonra öğrendiğimiz kabiliyetler yatar. Sözsüz iletişim, heyecanların ifadesinde son derece etkinliği olan bir dildir. Hoş ve hoş olmayan olarak isimlendirdiğimiz heyecanlar, yüz ifadeleri, el kol hareketleri, bedenin aldığı değişik pozisyonlar, ses tonu gibi sözsüz mesajlarla anlatımlarını bulurlar. Göz ilişkisi, sözsüz iletişimin önemli bir parçasıdır. Bireylerin çevresini görünmeyen bir kişisel uzaklık çemberi kapsar ve çemberin yarı çapı iki kişi arasındaki ilişkinin ve sosyal ortamın türüne göre değişir. İki anlamlı mesajlar, sözlü mesajlarla bir anlamı, sözsüz mesajlarla başka bir anlamı verirler. İki mesajın duygusal tonu birbiriyle çelişir. Kinayetli, vicili konuşma olumlu duyguyu ifade eder. Eden bir sözlü mesajın olumsuz duygu ifade eden bir sözlü mesaj eşliğinde verilmesiyle gerçekleştirilir. İki insan etkileşimde yüz ifadesi, söz ve sesin tonu ayrı türden ve ayrı miktarlarda iletişimde bulunurlar. Sayfa 288. Nedeni kesin olarak bilinmeyen bir korku veya tedirginlik olarak tanımlanan kaygının değişik kaynakları bulunabilir. Kaynaklar arasında alışılagelmiş olan desteğin ortadan kalkması, bir cezanın verilme ihtimaline inanma, ortamdaki belirsizlik veya bunların bir karışımı yer alır. Yapılacak bir görev karmaşıklaştıkça kaygı başarısızlığa götürür. Basit işlerin yapımında ise kaygı daha verimli olmaya götürür. Engellenme, güdülerin amacına ulaşamamasıyla ortaya çıkar. Engellenme nedenleri arasında ödülün geciktirilmesi ya da amaca götürücü davranışın önlenmesi yer alır. Amaca götürücü davranış ya çevredeki engeller veya toplumun kural ve görenek yasaları ya da bireyin yetersizliğinden dolayı engellenir. Çatışma aynı anda ulaşılması imkansız olan birden fazla güdünün işin içine girdiği ortamlarda çıkar. Üç türü vardır. Yaklaşma, kaçınma ve yaklaşma çatışmaları. Yaklaşma türü, o çatışmalarda çatışmaya konu olan seçeneklerden birine yaklaştıkça o seçeneğin özendirici özelliği artar ve diğer seçenek kuvvetini kaybeder. Aynı durum ters yönde kaçınma türü çatışmalarda için geçerlidir. Olumsuz bir seçeneğe yaklaştıkça o seçeneğin iticiliği artar ve o seçenekten uzaklaşmaya çalışırız. Kaçınma güdüsünün artması veya azalması yaklaşma güdüsününkünden daha hızlı olur.